Ayrım 27, sayfa 184. Gerileme ilkesi. Bu konuda madalyanın bir de ters yüzünü incelemenin yararı vardır. Bir kişi herhangi bir nitelikte ortalama ölçülerden ne kadar uzaklaşırsa, aynı kuşakta onun başka bir benzerinin ya da ondan fazla değişkenlik göstereni bulma olanağının azaldığını belirtmiştik. Yani belirli bir kuşakta en üst deha basamağında bir kişiye rastlanırsa onun bir benzerini bulabilme olanağı alt aşamadaki yetenek düzeydekilerden daha azdır. Aynı ilkeyi aile benzerlerine de uygulamak mümkündür. Bir ailenin 190 ZB düzeyinde bir çocuğu varsa, gerek onun kardeşleri, gerekse ana baba ve öteki akrabalar arasında bir benzerini ya da ondan üstün olanı bulabilmek olanağı o nispette azalır. Yani değişken olan bireylerin yakın akrabaları arasında sağlanan ölçülerin bu konuda hafifçe ortaya doğru gerileme eğilimi gösterdiği ileri sürülebilir. Bunu benzerliğin ortadan kalktığı anlamına almamalıdır. Daha çok benzerliğin eşit ya da daha fazla olması şansının zayıflayacağı demek olacaktır. Bu ortalamaya doğru hafifçe gerileme ilkesinin dayandığı matematiksel esaslar geliştirilmemiştir. Bununla beraber Galton bu konuda telkini nitelikte ilişkileri ileri sürmüştür. Galton, örneğin seçkin büyüklerin kardeşlerinin kendileri gibi olabilmesi ihtimalinin ancak 2/3 oranında mümkün olduğunu söylüyor. Ana, baba, çocuklar arasındaki oranın da buna benzediğini söylemektedir. Bu ilişkiyi amca yeğen düzeyinde araştıracak olursak seçkin olana göre öteki akrabanın ancak 2/9 oranında seçkinliği söz konusu olabilir. Kardeş çocuklarındaysa Galton bunun 2/7 olduğunu hesaplamıştır. Bunlara göre matematiksel formülü henüz kesinleşmemiş olan gerileme ilkesini şöyle belirtebiliriz. Herhangi bir ailede belirli bir birey dağılımın orta ölçülerinden ne kadar sağ ve sol kanat uçlarına doğru uzaklaşırsa, onun birinci derecedeki akrabaları arasında benzeri kadar veya daha fazla değişken başka kişilere rastlama olasılığı o oranda azalır. Aksine böyle bir kişinin ana baba ve kardeşleri arasında aynı derecede değişken başka bir kişiye rastlama ihtimali çok düşük olduğu gibi ZB'si 190 olana rastlama olasılığı daha da zayıftır. Bu gibi akraba bireylerin 180 ZB'sine göre ortaya biraz daha yakın olan 170-160 ZB çevreleri üzerinde olması ihtimali daha güçlüdür. Aynı olanağı dağılımın sol kanadı için de söz konusu edebiliriz. ZB 50 çevresinde olan bir babadan doğacak çocukların ondan daha geri zekalı olması beklenemez. Bunların örneği 60 ZB çevresinde bulunmaları olasılığı daha güçlüdür. Bu örnekler şunu da açıkça belirtmektedir. Bu ilke birinci derecedeki akrabalar arasında zeka açısından söz konusu ettiğimiz benzerlik gerçeğine aykırı düşmemektedir. Çünkü her iki durumda da akrabalar gene çok üstün ya da geri zekalı kategorileri sınırları içinde kalmaktadır. Yalnız onlar kadar veya daha fazla değişken olabilmeleri ihtimali zayıftır. Okullara göre sıklık. Terman, Hollingworth ve onları bu konuda izleyen araştırıcıların bulguları belirli bir kent içindeki çeşitli bölgelere dağılmış okullarda çok üstün zekalı çocuğa rastlama olanağının birbirine denk olmaktan çok değişken olduğunu göstermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi ZB'si 140 olan bir çocuğa ancak aynı yaşta olan rastgele 240 çocuk arasında bir tane rastlanabiliyor. Mevcutları biner öğrenci olan kentin iki farklı bölgesinde iki ayrı okul aldığımızı ve taradığımızı düşünelim. Güçlü bir ihtimalle sağlanacak sonuç A okulunda bu düzeyde 3 çocuk bulabildiğimiz halde B okulunda ancak bir tane bulabilmektir. Bazen hiç bulamamak ihtimali de vardır. Bu farklılıklar hangi nedenlerden ileri gelmektedir? Bu sorunun cevabını araştırmaya girişmeden önce aynı konuyla ilgili başka bir gerçeği de belirtmek yararlı olur. ZB'leri 50-75 arasında olan ve eğitilebilir geri zekalı denen çocukları aynı iki okulda tarayıp bulmaya giriştiğimizi düşünelim. Bu kez belki de çok üstün yetenekli bulamadığımız okulda daha yüksek sayıda geri zekalı bulmak, buna karşılık ötekisinde bu durumda olana rastlayamamak ihtimali de vardır. Ülkemizde ve başka ülkelerde öğrenciler okullara yetenek ölçekleri uygulanıp sınıflandırarak yetiştirilmediklerine göre bu durum neden ileri gelmektedir? Bunu bölüm başında değinilen başka bir gerçekle açıklamak mümkündür. Hatırlanacağı gibi bu çocuklara sosyoekonomik ve kültürel durumları ortalamanın üstünde olan aileler arasında çok daha sık rastlanabilmektedir. Genellikle kentlerde yerleşenlerin bu ekonomik ve kültürel özelliklere göre salkımlaşıp yerleştiklerini toplum bilim ortaya koymuştur. Halkın deyimiyle fakirler kentin bir semtinde, zenginlerse başka bir semtinde otururlar. Zamanla kentin toplumsal koşulları değiştikçe bu semtler özelliklerini yitirip değişebilir. Yani varlıklıların oturdukları bir semt orta halli ya da fakirlerin yoğunlaştığı bir mahalle durumuna geçer. Bu gibi durumlarda varlıklılar benzerlerinin seçtiği başka bölgelere göçüp oraları boşaltırlar. Kentlerimizin çoğunun gelişkin köy niteliğini taşıdığı imparatorluk devrinde durum farklıydı. Her mahallede birkaç aileden oluşan ileri gelenler orta halli ve yoksulca ailelerle yan yana yaşarlardı. Fakat bu durum bugün bizde de hızla değişmektedir. Böylece büyük çoğunluğu varlıklı ve kültür düzeyi yüksek olan ailelerin yaşadığı bir kent bölgesi içindeki okula genellikle bunların çocukları devam eder. Böyle bir okulun öğrencileri arasında anlıksal güçleri ortalama ölçülerin üstünde bulunanların sayısının da fazla olması olasılığı fazladır. Bunun karşıtı olan duruma da öncelikle ve çoğunlukla yoksul ailelerin oturduğu mahallelerin okullarında rastlanması beklenebilir. Bundan başka paralı özel okulların öğrencileri arasında da aynı sonuçlar sağlanabilir. Özellikle bina, araç gereç, öğretmen durumları elverişli ve akademik standartları yüksek tutulan özel okullar bu durumdadır. Bundan başka özel ya da tüzel olup da belirli bazı amaçlar için öğrencilerini genişçe bir aday kitlesi içinden seçerek alan okullar içinde aynı durum söz konusu edilebilir. Örneğin öğrencilerini seçmeden alan bir lise kümesinin öğrencileri ile yabancı dille öğretim yaptığı için seçerek alan liselerin öğrencilerini yetenek dağılımları ve ortalamaları açısından kıyaslayacak olursak sonuç ikinci tip liselerin lehine çıkacaktır. Bu nedenle çok üstün yetenekli aramak gerektiği zaman yabancı dille öğretim yapanların öğrencilerini taramak daha elverişli sonuçlar verecektir. Bu konuda başka bir gerçeğe de değinmek yararlı olur. Bu durumda olan çocukları ilk okula göre ortaokulda, ortaya göre lise öğrencileri arasında bulabilme olanağı daha fazladır. Çünkü aşağı sınıflardan yukarılara, alt okullardan üst okullara çıkıldıkça anlık gücü açısından bir çeşit eleme olur. Böylece yukarılara doğru öğrenciler yetenek açısından daha türdeş ve daha yüksek bir ortalamayı temsil ederler. Bu konuda yurdumuzda herhangi bir araştırma yapılmamış olmakla beraber başka ülkelerde sağlanan sonuçların geniş anlamı ile bizim için de geçerli olacağını ileri sürmek yanlış olmaz. Hollingworth, paralı yüksek okullara giden öğrenciler arasında ZB'si 100'ün altında olana rastlayabilmenin hemen hemen imkansız olduğuna değinmektedir. Anderson, 1922, Birleşik Amerika'daki özel liselerden birinin öğrencilerine Ordu Alfa testi Form 6'yı uygulamıştır. Sonra bunların sağladıkları sonuçları Sylvester'ın daha önce 3 resmi lise öğrencilerinden sağladığı sonuçlarla karşılaştırmıştır. Her iki kümenin yaş dağılımları aynı durumdaydı. Sağlanan sonuçlara göre özel okulun öğrencileri kıyaslanan her sınıf seviyesinde resmi okullardakine göre açık bir anlıksal üstünlük göstermiştir. İki grubun sağladıkları puan dağılımları şöyle kıyaslanmaktadır. 1. Özelle birinci dağılımın alt çeyreği ZB114, ortalama 126 ZB, üst çeyrek 141 ZB'dir. 3 resmi ile alt çeyrek ZB87, ortalama 102 ZB, üst çeyrek ise 121 ZB'dir. Özel L2, alt çeyrek ZB132, ortalama 114 ZB, üst çeyrek 157 ZB. 3 resmi L2, alt çeyrek 100 ZB, ortalama 116 ZB, üst çeyrek 132 ZB'dir. Özel L3, alt çeyrek 139 ZB, ortalama 154 ZB, üst çeyrek 165 ZB'dir. Özel resmi L3, alt çeyrek 110 ZB, ortalama 126 ZB, üst çeyrek 143 ZB'dir. Özel L4, alt çeyrek 142 ZB, ortalama 156 ZB, üst çeyrek 166 ZB'dir. 3 resmi L4, alt çeyrek 115 ZB, ortalama 134 ZB, üst çeyrek 150 ZB'dir. Bu karşılaştırmayı başka bir açıdan da yapabilmek mümkündür. Lise 1. sınıftaki özel lise öğrencilerinin %55'i resmi liselerde aynı sınıfta bulunan öğrencilere ait ZB ortalamasının üstünde ZB'ye sahiptirler. 2. sınıfta bu oranın %95'i, 3. sınıfta %88'i, 4. sınıfta ise %85'i 3 resmi lise ortalamasının üstünde bulunmaktadır. Başka bir ilginç nokta ise özel okul öğrencilerinden %30'unun çok üstün zekalı kategorisine girebilmesine karşılık 3 resmi lise öğrencileri arasında bu oran ancak %10'dur. Malhirt ise aynı ülkenin bazı ilkokullarında yaptığı uygulama sonucu öğrencilerin ZB dağılımı ortalamasının 125 olduğunu bulmuştur. Buna karşılık olağan ilkokullarda ise bu ortalama 100 ZB çevresindedir. Kolombiya Üniversitesi Eğitim Fakültesi uygulama okullarından birisi olan Horaceman Okulu'nda ise ortalama ZB'nin 115-125 ZB arasında dolaştığı bulunmuştur. İngiltere'de de özel okullarla resmi okullar arasında yapılan karşılaştırmalar yukarıda değinilen yönünde sonuçlar vermiştir. Bizde de bunların benzeri karşılaştırmalar yapılacak olsa benzeri sonuçlar sağlanması beklenebilir. Fen lisesi, yabancı dille öğretim yapan liseler gibi öğrencilerini seçerek alanlarla olağan liselerdeki öğrenciler arasında yapılacak kıyaslamanın böyle olacağı kesindir. Çünkü adaylar arasından bilgi ve yetenek açılarından üst düzeyde olanlar seçilerek alınmaktadır. Paralı özel okullarda ise durumun aynı sonucu vermesi beklenebilir. Yalnız bu genellemeye özellikle başarısız öğrencileri çeken akademik ölçüleri düşük özel okulları katmamak gerekir. C. Mıhçıoğlu'nun parantez içinde 1967 üniversiteye giriş sınavları üzerinde yaptığı araştırması konuya bir açıdan ışık tutmaktadır. Bu sonuçlara göre İstanbul, İzmir ve Ankara'daki özel ve tüzel liselerin üniversiteye giriş sınavlarındaki başarıları öteki illerdeki liselerden çok daha yüksek olmaktadır. Kuşkusuz bu sonuçta bir açıdan öğretim kadrosu, araç gereç üstünlüklerinin de etkisi vardır. Fakat bu kentlerdeki liselerin yetenek açısından daha elverişli bir öğrenci kesimini içerdiği de ileri sürülebilir. Coğrafi dağılım. Çok üstün zekalılığın okul öğrencileri arasındaki görünüş sıklığının kent, köy okullarına göre de bir farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Terman'ın Kaliforniya'daki büyük, orta ve küçük yerleşme merkezlerindeki okulları kapsayan taramasında çok üstün zekalı çocuklara büyük kent okullarında küçük yerleşme merkezlerindeki okullara göre çok daha sık rastlandığı belirtilmiştir. İngiltere'de Thompson'ın Northumberland ve Yorkshire okullarında yaptığı tarama ve araştırma da benzeri sonuçlar vermiştir. Her iki araştırma da bu genellemenin bir istisnası olduğunu da göstermektedir. Kentlere çok yakın olan köy okulları ile büyük merkezlerle ilişkisi zayıf uzak köy okullarında çok üstünlerin görünüş sıklığının kentlere göre ayrıcalık göstermediği anlaşılmaktadır. Bu sonucu farklı iki açıdan yorumlayabilmek mümkündür. 1. Kullanılan seçim araçları kırsal kültür içinde yetişmiş ve eğitilmiş olanlar için kentlerde olduğu kadar geçerli ve güvenilir değildir. Araçların standartlaştırılmasında kullanılan örneklemlerde kent ve kırsal nüfusun gereğince kapsanmasına dikkat edilir. Ayrıca aynı araçlar kentlere çok yakın ve çok uzak olan köylerde bu açıdan bir farklılık ortaya koymamıştır. Bu yüzden sonucu kırsal bölgeler için kullanılan araçların yetersiz oluşu görüşüyle açıklayabilmek yeterli olmaz. 2. Bu farkı iç göçlerle açıklamaya çalışanlar da var. Onlara göre 19. yüzyılın başından beri batıda gittikçe hızlanan bir endüstrileşme hareketi başlamıştır. Bu gelişim çok sayıda işçi gerektiriyordu. Ayrıca işler tarımsal üretimdekine göre daha az zahmetli ve daha kazançlıydı. Bu koşullar kırsal bölgelerde yaşayan nüfus arasından cesaretli, teşebbüsçü ve kendine güvenenlerin kentlere doğru göçmesi sonucunu vermiştir. Kentlerde işçi hakları, kazançları ve yaşama koşulları iyileştikçe bu göç de hem hızlanmış hem de kırsal nüfusun en seçkin öğelerini kente çekmeye devam etmiştir. Böylece ülkelerin nüfusu arasından üstün nitelikteki kesim kentlere yığılmaya başlamıştır. Bu yorum karşısında hatıra hemen şu soru gelecektir. Öyleyse kentlere çok yakın ve çok uzak olan kırsal yerleşme merkezleri niçin farklı bir durum göstermemektedir? Kentlere doğru göç bu iki tür kırsal merkezin dışında gelişmiştir. Çünkü gelişen endüstri merkezleri ile bağlantı ve ilişkisi az olan uzak köyler bu göç hareketlerinden etkilenmemiştir. Nüfusu doğal yapısını korumuştur. Bundan başka kentlere bitişik olan köyler de buraların varoşları durumuna gelmiştir. Bunlardan kırsal niteliğini sürdürenler ürünlerini kolayca pazarlamak ve elverişli fiyatlarla satabilmek olanağını elde ettikleri için göçmemişlerdir. Yahut bu tür köyler kentin varlıklı ailelerinin yerleşme merkezleri durumuna girmiştir. Tarım yapılan bu topraklar bu durum karşısında yüksek fiyatlarla satılmış ve sahiplerinin varlıklı kişiler durumuna girmelerini sağlamıştır. Tabii böyle seçkin ailelerin çocuklarının devam ettiği bu gibi merkezlerin okullarında çok üstün yetenekliye rastlama şansı azalacak yerde artacaktır. Başka bir ilişki ile okul başarısı ve anlıksal yeteneklerin olumlu bir korelasyon gösterdiğine de değinmiştik. Okul başarısı açısından köy ve kent öğrencileri karşılaştırıldığında durumun köy öğrencileri aleyhine sonuçlandığı bulunmuştur. Birleşik Amerika'da yapılan kıyaslamalar okul başarısı açısından köy okulları öğrencilerinin kentlerdeki normlara göre iki sınıflık bir gerilik gösterdiği bulunmuştur. Kuşkusuz bu ayrıcalığın tümünü anlıksal güç farkı ile yormak doğru olmaz. İki taraf öğretmenlerinin meslek yeterliliği, araç gereç durumları ve okul dışındaki öğrenme olanakları açılarından da önemli farklılıklar gösterirler. Başka bir husus da okul öğretim alanlarının öncelikle büyük kent kültürü ve yaşama koşullarına dayanık olmasıdır denebilir. Buna karşılık kırsal merkezlerde yetişen öğrencilerin okul içi ve dışında kırsal hayatla ilgili olarak edindikleri bilgi ve becerilere ağırlık ve öncelik veren değerlendirme araçları geliştirilip uygulansa sonucun kent çocukları aleyhine olması beklenebilir. Çünkü kır bitkileri, kuşlar, böcekler, tahıl atları ve yetişme özellikleri, meyve ağaçları gibi birçok konularda elbette köy çocukları üstünlük gösterecektir. Bu gibi konular müfredat programında bir dereceye kadar kapsansa bile kentte yetişen çocukların bu konulardaki öğrenimi öncelikle sözcül ve anlamca fakir olur. Bu yüzden bu konuda gerek yetenekler ve gerekse okul başarısındaki ayrıcalıkların ne dereceye kadar gerçek olduğu konusunda ihtiyatlı olmak gerektir. Durumun gerçekliği ne olursa olsun, bugün yurdumuzun koşullarının bundan farklı olduğu söylenebilir. Geçen çeyrek yüzyıl içinde kentleşme ve köylerden göçlerin hızlanması hareketi bizde de belirmiştir. Bunun gözde batan en açık belirtisi, büyük kentlerimizde alanı gittikçe genişleyen gecekondu bölgeleridir. Nüfus sayımları da bu süre içinde genel nüfustaki köy-kent nüfusu oranında kentlerin lehine oluşan gelişmedir. Cumhuriyetin başında bu oran 20'ye 80'nin ötesine köylerin lehindeyken son 1970 sayımında yaklaşık olarak 35-65 durumuna dönüşmüştür. Bu nedenle bugün köy ve kent okullarımızda yeterli araçlarla bir karşılaştırma yapılacak olsa belki farklılık Batı ülkelerinde olduğu kadar belirginlik göstermez. Fakat belirtiler bu ayrıcalığın bizde de uzun süremeyeceğini göstermektedir.